Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 18, Azer 1399, Hicri Gamer 22, Rebiüsani 1442 ve Miladi Takvim'de 8 Aralık 2020 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Saddam rejiminin savaşı başlatan taraf ilan edilmesine yıl dönümü ve Amerika'nın kültürel nüfuz stratejisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Meclis Başkanı Galibaf, Siyonist rejimin bölgede var olduğu sürece kalıcı güvenliğin sağlanmayacağını söyledi. Velayeti Suriye milletinin direnişinin düşman korkularının ortadan kalkmasını sağladığını bildirdi. Celali, İran şehit Fahrizade suikastına uygun cevap verme hakkını saklı tutuyor dedi. Çin tüm taraflardan Amerika'yı koşulsuz olarak nükleer anlaşmaya döndürmeye çağırdı. Avrupa Birliği Türkiye'yi Doğu Akdeniz konusunda uyardı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 203 kişi daha hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Siyonist rejim İsrail'in Amerika'nın desteğiyle bazı İslam ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmek istediğini belirterek, Siyonist rejimin bölgede varlığı olduğu sürece kalıcı güvenlik sağlanamayacağını söyledi. Galibaf, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile Tahran'da yaptığı görüşmede iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini belirtti. Galibaf, iki ülke ilişkileri için istişarelerin artması ile daha fazla gelişmesi gerektiğini değinerek iki ülke düşmanlarının İslam ülkelerinin bağımsızlık, izzet ve ilerlemesini istemediklerini söyledi. Galibaf ayrıca İslam ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmesi karşısında durmaları ve bunu tüm dünyaya ilan etmeleri gerektiğini belirtti. Şehit General Kasım Süleymani'nin bölge güvenliğine katkılarına da değinen Galibaf, Suriye Siyonist rejim aleyhindeki direniş cephesinin ön hattındadır ve İran'ın direniş cephesi ve Suriye desteği devam edecektir dedi. Galibaf, iki ülke parlamentolar arasında ilişkilerin gelişmesine de vurgu yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad da İran'ın Suriye Devleti ve milletine düşmanlar karşısındaki desteklerinden dolayı teşekkür ederek Suriye Devleti ve milletin hiçbir zaman İran'ın maddi manevi desteklerini unutmayacağını söyledi. Miktad ayrıca İran'ın nükleer savunma programı alanında önemli simalarından bilim insanı Fahrizade'nin terör yoluyla şehit edilmesini kınayarak Şehit Süleymani ve Fahrizade'ye yönelik terör saldırılarının gerçekte terörün hamileri olarak Amerika ve Siyonist İsrail'in gerçek çehrelerinin bir daha görülmesine vesile olduğunu söyledi.
İslami Kalabı rehberinin uluslararası konulardaki danışmanı Ali Ekber velayeti, Suriye halkının mücadele ve direnişinin, direniş cephesinin güçlenmesi ve düşman komplolarının ortadan kalkmasını sağladığını söyledi. Velayeti Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaparak iki ülkenin stratejik ilişkileri her gün daha da güçlenmekte ve bu süreç iki ülke menfaatini temin etmektedir dedi. Velayeti Suriye'nin direniş cephesi içindeki belirleyici rolü olduğunu belirterek Suriye'nin bunun için büyük bedeller ödediğini, Suriye başarılarının Cumhurbaşkanı Esad'ın tedbirleri ve halkın desteğiyle elde edildiğini söyledi. Velayeti Suriye milleti direniş cephesi ülkelerinin yardımıyla 80 sömürgeci ülke bölgenin gerici ülkeleri ve Siyonistlere karşı zafer kazanmıştır ve bu başarı tebrik edilmeye layıktır dedi. Velayeti İran ve Suriye arasında ilişkilerin 40 yıldır daha da güçlendiğini belirterek stratejik karar alınmasının hedeflerin ilerlemesinde önemli olabileceğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat da İran İslam İnkılabı rehberi ve İran halkı ile devletinin Suriye halkı ve devletine terörle mücadelesindeki yardımlarına teşekkür ederek iki ülke arasında iktisadi, siyasi, kültürel ve diğer birçok alanda yaygın ve kapsamlı ilişkiler ve işbirliğinin olduğunu söyledi.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, İran'ın nükleer bilim insanı Şehit Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikaste uygun ve stratejik bir şekilde cevap vermenin İran'ın en temel doğal hakkı olduğunu söyledi. Celali, Baskovski Kamsamuz gazetesine yazdığı yazıda İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı olan Şehit Bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine atıfta bulunurken İran İslam Cumhuriyeti uluslararası toplumu çifte standartlara son vermesini ve bu devlet terör saldırısının kınanması ve bu gibi cinayetlerin hamileri için adaletin icrası çağrısında bulmakta ve bu cani eyleme uygun ve stratejik bir şekilde cevap verme İran halkının doğal hakkıdır ve İran bunu şimdilik saklı tutmaktadır cümlesini kullandı. Celali, Şehit Fahrizade suikastini devlet terörizminin ve uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlalinin bir örneği olarak nitelendirerek, nükleer bilim insanı Şehit Fahrizade'nin kalleşçe öldürülmesi, insanlık dışı ve ahlaksız yönlerinin yanı sıra devlet terörizmi, uluslararası hukukun bariz ihlali, uluslararası insan hakları hukuku ve Birleşmiş Milletler Bildirgesi'ne aykırıdır dedi. İran'ın Rusya Büyükelçisi, İranlıların başta insan hakları ve terörle mücadele savunucuları olmak üzere tüm ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan bu küstah eyleme ilkeli ve ciddi bir şekilde tepki göstermelerini ve kınamalarını beklediklerini belirterek bu devletler iddialarının aksine dünya güvenliği ve barışına karşı ve diplomasinin bir maşası unsuru olarak sözde diyalogtan yanaydılar ama bölge ve dünya genelinde şiddet, radikalizm, güvensizlik, çeşitli terör saldırılarının da sürekli uygulayıcıları olmuşlardır dedi.
3 Avrupa ülkesi ya da nükleer anlaşmanın üyesi olan Avrupa Troikası, Beyaz Saray siyasetlerine uygun olarak İran'ın Natanz nükleer tesisine yeni santrifüjler yerleştirme kararına ilişkin endişelerini dile getirdi. Sputnik Ajansı'nın bildirine göre Avrupa Troikası olarak bilinen Fransa, Almanya ve İngiltere dün İran'ın Natanz zenginleşme tesisinde yeni santrifüjler kurma kararıyla ilgili ortak bildiride endişelerini dile getirdiler. İran'ın Natanz'a yeni santrifüj yerleştirme kararının nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia eden 3 Avrupa ülkesi, Amerika'nın nükleer anlaşmayı çiğnemesine ve de Avrupa Troikası'nın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemesine değinmeksizin, eğer İran diplomatik atmosferde ciddi ise anlaşmaya bağlı kalmalıdır açıklamasını yaptı.
İran İslami Şura Meclisi kararına göre İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu yaptırımların kaldırılmaması halinde 3 ay içinde Şehit Ahmedi Ruşen Neten sayesinde yeni santrifüjlerin kurulumuna, gaz enjeksiyonuna, zenginleştirmesine ve depolanmasına başlamak zorunda. Almanya, İngiltere ve Fransa, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesinin ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti altına almaya söz vermişler. Ancak bu ülkeler anlaşmayı sürdürmek için verdikleri sözleri uygulamada yerine getirmediler. Bu koşullarda İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'de 8 Mayıs 2019'da yani Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin 1. yıl dönümünde nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın yükümlülükleri ve hakları arasında bir denge kurmak için kademeli olarak azalttığını duyurdu. İran yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer anlaşmadan faydalanması durumunda taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu ilan etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Almanya Dışişleri Bakanı'nın son sözlerine tepki olarak tüm taraflardan Amerika'yı koşulsuz olarak nükleer anlaşmaya döndürmeye çağırdı. Fars Haber Ajansı'na göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas birkaç gün önce Der Spiegel ile yaptığı röportajda Berlin'in nükleer program konusunda bir anlaşmanın yeterli olduğuna inandığını ve tarafların nükleer anlaşmanın bir tür ötesinde ise yeniden bir anlaşma yapmaları gerektiğini söylemişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Cheng bu tür açıklamalara tepki göstererek nükleer anlaşmanın korunması ve yürürlüğünün İran nükleer meselesinin diplomatik ve siyasi yoldan çözüm yolunda bir ön koşul olması gerektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tüm taraflar nükleer anlaşmanın korunması için dayanışmayı artırmalı ve Amerikan yönetimini bu anlaşmaya uymaya ve İran'a yönelik tüm ilgili yaptırımları kaldırmaya ikna etmelidir dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pekin'in Batı Asya konusunda bir diyalog çerçevesi önerdiğini söyledi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve Avrupa Parlamentosu yayınladıkları ortak bildiride Amerika'da yeni yönetimi İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı korumaya çağırdılar. Avrupa Birliği ve Amerika'nın dünya gelişmeleri için yeni gündemi başlığıyla yayınlanan ve bir nüshasının da Avrupa Konseyi'ne gönderilen bildiride 2015'e Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanan nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamın ortak eylem planının korunması için Amerika ve Avrupa Birliği'nin yakın işbirliği içinde olmaları gerektiği vurgulandı. Amerikan Başkanı Trump 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmanın kanunsuz bir şekilde çekildiğini açıklamış ve ardından da İran aleyhinde maksimum baskı siyasetleri doğrultusunda yaptırımları yürürlüğe koymuştu. Amerika'nın bu yaptırımları yürürlüğe koyma ve nükleer anlaşmadan çıkma kararına karşı Avrupalı taraflar İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde iktisadi çıkarlarını garanti edeceklerini bildirmelerine rağmen uygulamada herhangi bir olumlu girişimde bulunmamışlardı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı İran'ı defalarca dini özgürlükleri ihlal etmekle suçlarken asılsız iddialarını yeniledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 1998'de çıkarılan Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası kapsamında 10 ülkeyi sistematik, devamlı, korkunç dini özgürlükler ihlalleri işlediği endişesi olan ülke olarak nitelendirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada dini özgürlüklerin temel insani haklardan olduğunun altını çizerek bugün bu temel hakkı korumak için yeni adımlar attıklarını belirtti. Açıklamada Pompeo, Amerika, Myanmar, Çin, Eritre, İran, Nijerya, Kuzey Kore, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın sistematik, devamlı, korkunç dini özgürlükleri ihlalleri işledikleri ya da bunları görmezden geldikleri gerekçesiyle haklarında endişe duyulan ülkeler olarak listelemiştir bilgisini paylaştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı dayanaksız iddiaları delil göstererek İran'ın adını 1999 yılından bu yana yasanın özel önem taşıyan ülkelerinden biri olarak listeledi. İran İslam Cumhuriyeti daha önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sözde din özgürlüğü raporlarını gerçek dışı olarak nitelendirmiş ve bu gibi raporların asıl amacının siyasi olarak faydalanmak olduğunu bildirerek eleştirmiştir.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell dün Brüksel'de yapılan Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin tutumunda iyileşme olmadığını, bazı konularda ise tam tersine kötüleşmeden söz edilebileceğini söyledi. Borrell, Avrupa Birliği liderlerinin zirvede Türkiye'ye ilişkin değerlendirmede bulunarak gerekli gördükleri kararları alacaklarına işaret ederken, sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil, tüm üye ülkeler Türkiye ile durumun çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin farkında. Mutsuz bir şekilde ifade ettiğim gibi son zirveden bu yana pek de ilerleme, iyileşme görmedik görüşünü aktardı. Avrupa Birliği liderleri Ekim ayında düzenlenen zirvede Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yapıcı bir tutum takınması karşılığında pozitif gündemli diyalog süreci önermişti. Ancak Doğu Akdeniz'deki gerilimin beklenen şekilde düşürülememiş olunması sebebiyle son günlerde Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrıları artıyor.
Türkiye askeri birliklerinin Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri saldırılarda 3 PKK ve YPK üyesi öldürüldü. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Barış Çeşmesi adı altındaki operasyon kapsamındaki alanlarda Türkiye Kürdistan İşçi Partisi ve Suriye Halk Savunma Birlikleri YPG operasyon düzenlediğine yer verildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 203 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 32.137 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Öte yandan terör rejimi İsrail'in muhasarasındaki Gazze şeridinde koronavirüs vakalarının hızla arttığı, tıbbi malzeme sıkıntısından korona testlerinin durduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Filistin yönetiminden Gazze'ye acilen tıbbi malzeme göndermesi istediğini söyleyen laboratuvar müdürü Ahmet Mustafa, son 4 gündür hiçbir test malzemesi alamadık dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da kurtarılan topraklarda büyük ölçekli inşaat çalışmalarına dost ülkelerin işbirliğiyle yapılacağını söyledi. Dost ülkelerden şirketler kurtarılmış topraklardaki büyük ölçekli inşaat çalışmalarına katılmaya davet edildi yönündeki açıklama, 7 Aralık'ta İtalya Milletvekilleri Meclisi Başkan Yardımcısı Ettore Rossato Başkanlığındaki heyeti kabul eden İlham Aliyev'den geldi. İşgal altındaki topraklar için yapılan askeri operasyonlar ve sonuçları hakkında konuşan Devlet Başkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde artık bir toparlanma döneminin başladığını ve büyük çaplı inşaat çalışmalarının yapılacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda Dağlık Karabağ'ın durumunu görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde iki ülke liderleri Dağlık Karabağ'daki savaş mağdurlarının sorununu çözmenin önemini vurguladılar. Görüşmede Rusya'nın Karabağ'daki askeri operasyonların durdurması yönündeki çabaları ve Rus barış güçlerinin faaliyetleri ele alındı ifadelerine yer verildi.
Suudi rejim güvenlik güçleri Katif eyaletinin El Avabiye şehrinde İmam Hüseyin Camii'ni tahrip ettiler. El Ahstesi'ne verdiği habere göre Suudi rejim polisi dün Katif eyaletinde yer alan El Zahre mahallesini muhasara altına almasının ardından buradaki İmam Hüseyin Camii'ni tahrip etti. Bilindiği gibi Suudi Arabistan yönetimi 2011 inkılabı ardından ülkenin doğusunda defalarca dini mekanları yıkmıştır. 2017'de de Hazreti Zehra Hüseyiniyesini tahrip etmiştir.
Fransa Cumhurbaşkanı, Mısır'a silah satışının insan hakları meseleleriyle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti. El Cezire'ye göre Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi'yi pazartesi günü Elise Sarayı'nda ağırladı. Macron, Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Batı'nın insan hakları konusunda çifte standartlarını tekrarlarken kendileri aleyhinde bu konuda yapılan iddiaların yanlış olduğunu ileri sürdü.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'ın savunma bakanlığı için eski merkez kuvvetler olarak bilinen, gerçekte ise Amerika'nın Batı Asya'daki terörist güçler komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'u aday göstereceği iddia edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati buradan sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Gazze kuşatmasının koronavirüsün yayılmasındaki etkisi başlığını taşıyor. Siyonist İsrail rejiminin Gazze şeridine yönelik baskıları devam ediyor. Bu çerçevede ırkçı rejim Gazze şeridine sıkı kuşatma kurallarını uygulamakta. Gazze şeridi Sağlık Bakanlığı Gazze Merkez Laboratuvarı'nın Gazze şeridinin Siyonist rejim kuşatması altında olması sebebiyle tıbbi ve sağlık malzemesi ve ekipmanının tükenmesi nedeniyle korona testlerini durdurma zorunda kaldığını açıkladı. Koronavirüs pandemisi dünya çapında yaklaşık 67 milyon insanı etkileyen ve 1,5 milyon insanın ölümüne götüren hızla yayılan küresel bir pandemi ve salgın hastalığıdır. Filistin dünyadaki diğer ülkeler gibi korona salgınıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte yaklaşık 110 bin Filistinli korona salgından dolayı etkilenmiş ve 900'den fazla kişi de hayatını kaybetmiştir. Bu koronavirüse yakalanan Filistinlerin 25.121'i Gazze şeridindedir. Hayatını kaybedenler arasında yaklaşık 140 Filistinli ise Gazze şeridindedir. Yaklaşık 170 Gazze vatandaşının durumu tehlikeli düzeyde. Bununla birlikte Gazze şeridi ile Batı şeria arasındaki önemli bir fark, Gazze'nin 2006 yılından beri işgalci rejim İsrail kuşatması altında olması, tıbbi ve sağlık yardım dahil insani yardım almasının ve gönderilmesinin mümkün olmamasıdır. Gazze şeridi Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki koşullarda tıbbi cihaz ve malzemelerin dışarıdan bu bölgeye girmesinin yasaklanması ve engellenmesinin Gazze sağlık sisteminin kırılganlığına neden olduğunu açıkladı. Gazze Merkez Laboratuvarındaki korona testi bu sebeple durdurulduğunu da belirtti. 14 yıllık Gazze kuşatması, Gazze'de yaşayan Filistinler için Gazze'nin yaygın bir yoksullukla karşı karşıya kalması, açık bir cezaevi haline gelmesi sonucunu doğurdu. Böylece ölümcül hastalıklara yakalanmış insanların sayısının artması ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göre Gazze'nin büyük bir insani felakette karşı karşıya olduğu gerçeği de dahil geniş kapsamlı sonuçlar doğmuştur. Ancak koronavirüs olayının bu felaketlerden farklı olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü koronavirüs diğer ölümcül hastalıklardan farklı olarak hem bulaşıcı hem de daha da tehlikelidir. Koronavirüs hastalığını teşhis etmek veya tedavi etmek için tıbbi tesislerin eksikliği veya yokluğu hastalık ile mücadele sürecini baltalayıp önleyebilir. Ayrıca Gazze şeridindeki insani felaketi şiddetlendirebilir. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın danışmanlarından Fethi Abu Varda ise bu hususta şöyle diyor. Gazze şeridindeki sağlık durumu felaket bir düzeyde. Bu hususta göze çarpan başka önemli nokta ise Gazze'de böylesine felaket bir duruma rağmen Filistin hükümetinin hala Gazze şeridindeki siyasi gruplarla siyasi anlaşmazlıklar içinde olması ve Gazze'ye olan yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmesidir. Zengin Arap ülkeleri, özellikle Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirenler ve dünya güçleri bu duruma karşı sessiz kalmış, bu felakete ve kasten baskı altında bırakmaya hiçbir tepki göstermemişlerdir. Bu arada Gazze şeridindeki sağlık, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kutret de acil iç, bölgesel ve uluslararası müdahale yapılması ve Gazze'ye acil tıbbi yardım gönderilmesi çağrısında bulundu. Bugün Gazze'deki durum, özellikle koronavirüs pandemisinin cirit attığı ortamda insan hakları ve insani normların fiilen sözlü sloganlar haline geldiğini ve dünya siyasetinde ahlakın çöktüğünü her zamankinden daha fazla kanıtlamıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabah ikinci ve son yorumumuz ise Türk'ün topçu birliklerinin Suriye'nin kuzeyini hedef alması etrafında. Türkiye hükümeti askerlerini Suriye topraklarındaki İdlib eyaletinden geri çekme niyetini açıklarken Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasek eyaletini topçu birliklerinin ateşleriyle hedef aldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı saldırılar neticesinde bugüne kadar on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaralandı ve evinden barkından oldu. Tüm uluslararası toplumun muhalefet ve protestolarına rağmen Türkiye ordusu Hasekeyli'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu yöndeki son haberlere göre Türk ordusu pazar gecesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasekeyli'ndeki yerleşim alanlarını bir kez daha bombaladı. Türkiye ordusu ve desteklediği terörist gruplar Hasek eyaletinin Rasulayn kasabasına onlarca havan mermisi attı. Bu saldırıdan önce ise Türkiye ordusu cumartesi gecesi Hasekeli'nin Ebu Rasin çevresindeki Dada Abdal köyünü bombaladı. Bir aydan daha uzun bir süre önce başlayan saldırıların devam ettiği bildiriliyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini işgal etmesi birçok uluslararası kınamalara da yol açtı. Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasek eyaletine saldırılarını sürdürürken bölge ülkeleri ve uluslararası toplum saldırılara karşı çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Hollanda Dışişleri Bakanı Sepp Blok 7 Aralık Pazartesi günü şu açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu uluslararası hukuka aykırıdır. Hollanda Diplomasi Başkanı Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı toplantısı öncesinde gazetecilere şunları söyledi. Komşu bir ülkeye yönelik saldırı uluslararası hukuka aykırıdır ve Türkiye de buna diğer tüm ülkeler gibi saygı göstermelidir. Bu kanamalara rağmen Suriye'nin kuzeyindeki bölgeler şu anda Türkiye ordusu tarafından işgal edilmiş durumdadır. Bu arada Meşru Şam hükümeti Türkiye ordusunun Suriye topraklarını işgalini defalarca kınamış ve bunu açık bir işgal örneği olarak nitelemiştir. Görünüşe göre Türkiye, Suriye'deki terörist grupların ana destekçilerinden biri olarak bölgedeki rolünü sürdürüyor. Son aylarda Türkiye ordusu teröristleri desteklemek için Suriye ordusunun mevzilerini ve altyapısını defalarca hedef aldı. Bu bağlamda Iraklı güvenlik askeri işler analisti, Irak ile Suriye arasındaki sınırda varlıklarını sürdüren ve faaliyetlerini sürdüren IŞİD teröristlerinin son hareketlenmelerine atıfta bulunarak Şam ve Bağdat arasında güvenlik açısından kapsamlı koordinasyondan ve Türkiye'nin iki ülkeyi istikrarsızlaştırmadaki rolünden bahsetti. Irak'ta güvenlik meseleleri analisti olan Ahmet El Şerifi şunları kaydetti. Gerçek şu ki Suriye-Irak arasındaki koordinasyon ve Suriye-Irak sınırının güvenliğinde iki ülke arasındaki ortak işbirliği çok geniş ve aktiftir. Ancak kriz Türkiye sınırıyla ilgilidir. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hala imparatorluğunu geliştirme hayalleri olduğunda şüphe yok. Türk etnik kökenli olduğu her bölge için açgözlü ve ihtiraslı davranıyorlar. Genelde bu hususta şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan politik bir oyun çerçevesinde özellikle de İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde ülke içinde popülaritesinin azaldığı gerçeği hususunu görünce bu kaybı ortadan kaldırmak için kavunu saptırmak amacıyla sınırların ötesindeki Suriye kuzeyindeki savaşı körüklemiştir. Böylece Türkiye hükümetinin iç krizlerden kurtulmak ve popülaritesini artırmak için bu süreci körüklediği söylenebilir. Bu arada Türkiye ordusunun saldırılarıyla ilgili çok önemli ve tabii ki tehlikeli bir konu da Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerini işgal etmesinden sonra IŞİD'in potansiyelinin yeniden ortaya çıkmasıdır. Aynı zamanda Türkiye askeri harekatı ile eş zamanlı olarak benzer bir operasyon IŞİD başta olmak üzere terörist gruplar tarafından Kamışlı ve Haseke'de gerçekleştiriliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Azer 1399, Hicri Kameri 22 Rebiüsani 1442 ve 8 Aralık 2020 Salı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiüsani 296'da İmam Cevad Aleyhisselam'ın değerli evladı ve İmam Hadi Aleyhisselam'ın kardeşi Musa Mubarga Tahran'ın güneyindeki Kutsal Kum kentinde vefat etti. Hicri Kameri 214'te Medine'de dünyaya gelen Musa Mubarga, değerli babası İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehit edildiği 6 yaşına kadar o yüce imam tarafından eğitildi. Ve ardından İmam Hadi Aleyhisselam'ın sahip olduğu üstün bilgilerinden faydalandı. Musa Mubarga Kufe kentinde yaşıyordu ve 42 yaşında İran'ın Kutsal Kum kentine gitti ve ömrünün sonuna dek orada kalmanın yanı sıra İslam dinini tebliğ etti. Musa Mubarga'nın Kum'daki Pak Türbesi'nde bu yüce şahsiyetin değerli 3 kız kardeşi ve birkaç evladı defnedilmiştir. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Azer 1370 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı bir bildiri yayımlayarak Irak Baas rejimini İran-Irak Savaşı'nın asıl başlatan taraf olarak ilan ederek bu husustaki bir haksızlığı gidermiş oldu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın dönem genel sekreteri Javier Perez do Cuellar söz konusu bildiride Irak rejiminin 22 Eylül 1980 tarihinde İran topraklarına tecavüz ettiğini resmen ilan etti. Saddam'ın İran'a karşı vahşice saldırıları neticesinde birçok savunmasız kadın ve çocuk şehit düştü. Bilindiği üzere Hicri Şemsi 31 Şehriver 1359'da Irak ordusu hava ve karadan İran topraklarına saldırarak İslami İran aleyhindeki 8 yıllık zorunlu savaşı resmen başlattı. Batılı devletlerin yoğun destekleriyle gerçekleşen bu vahşice tecavüz neticesinde İran sınırlarındaki birkaç şehir ve köy işgal edildi ve birçok kadın, çocuk ve erkek Saddam'ın tamahkarlıklarının kurbanı oldular. Ancak 8 yıl süren bu savaşın ardından Irak'ın mütecavüz güçleri uluslararası sınırların dışına çıktılar. Ve nihayet böyle bir günde Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Irak'ın devrik rejimini savaşı başlatan taraf olarak ilan etti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Azer 1372'de İslam dünyasının önde gelen alemi ve dünya Müslümanlarının büyük taklit merceği ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Reza Golpaygani vefat etti. İran'ın orta kentlerinden Golpaygan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Reza Golpaygani eğitimine Kur'ani ilimlerle başladı. Kendi döneminin önde gelen hocalarından olan Ayetullah Ayri'den dersler alan Ayetullah Seyyid Muhammed Reza Golpaygani yine önde gelen taklit mercilerinden olan Ayetullah Burucerdin'in vefatının ardından Kum'daki ilmi hafızasının önde gelen hocası sayıldı. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Azer 1392'de İranlı ünlü alim Ayetullah Seyyid Muhammed Bağır Mustafavi vefat etti. Hicri Şemsi 1311'de İran'ın Kaşan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Mustafavi, din ilimleri Şeyh Abdullah Medeni, Seyyid Ali Hayri ve Şeyh Mahmud Necefi gibi alimlerden öğrendi. Din ilimlerde eğitimini sürdürmek için Kutsal Necef-i Eşref kentine giden Ayetullah Mustafavi, Ayetullah Seyyid Cemal Golpaygani, Şeyh Kazım Şirazi ve Seyyid Abdülhadi Şirazi'den feyizler aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Asgari ücretteki artış ekonomiye yarar.
Yeni Asya.
Denetim yoksa demokrasi olmaz.
Star.
Ağır hasta sayısındaki artış hıza azalma eğiliminde. Bakan Koca'dan önemli uyarı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 6 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Otoriter Kültür başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye iyilik getirmediğini aşağı doğru giden bütün rakamlarda görebiliriz. Bu sistemde kurumların nasıl zaafa uğradığının fevkalade önemli bir göstergesi Türkiye'nin kurumsal güçlülük puanındaki düşüşlerdir. Ne demek bu? Mesela Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demektir. HSK'nın bağımsızlığı demektir. Düzenleme ve denetleme kurumlarının bağımsızlığı demektir. Kurumların siyasi otorite altında ezilmesi, nihayet ekonominin küçülmesiyle sonuçlandı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya laf dinlemiyor gerekçesiyle görevden alındıktan sonra FİŞO adlı kuruluş Türkiye'de kurumların bağımsızlığında ekonomi politikalarının tutarlılık ve kredibilitesinde bozulmalar olduğuna, bu durumun Türkiye'yi yabancı sermaye akışını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekmişti. Doğru olmadığını kim söyleyebilir? Fakat iktidarda bir eleştiri müzakere süreci ortaya çıkmadı. Kurumlar boyun eğdi, meclis grubu zaten itaatkardı, yanlışların üst üste birikerek devam etmesi ekonomiyi krize sürükledi. Halbuki kurumlaşmış demokrasilerde siyasi irade Merkez Bankası'nı bozamaz, yargıya söz geçiremez, üniversitelerin, enstitülerin iç işleyişine karışamazdı. Parlamento bir onay makamına dönüştürülemezdi. Güçlü demokratik kurumlar ve hür tartışma ortamı olmadan gelişmiş ülke olmak mümkün değil. Bu konuda hukukçu Mehmet Gün'ün Türkiye'nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolları adlı kitabını tavsiye ederim. Ergun Özbudun hocamız 2003'te yayınlanan Çağdaş Türk Politikası adlı kitabında bizdeki siyasi kültürle Latin Amerika arasında benzerlikler olduğunu belirterek demokrasinin konsolidasyonu için kültür ve kurumlar faktörünün önemine dikkat çekmişti. Gelişmeler Özbudun'un endişesini doğruladı maalesef. Artık demokrasiye de ekonomiye de kimi seçeceğiz sorusunun ötesinde kurumlar ve siyasi kültür sorunlarıyla birlikte düşünmek zorundayız. Kamu hukukunun temel konusu siyasi otorite karşısında vatandaşların ve kurumların durumudur. Tabii bizde kuvvetler ayrılığı ve güçlü kurumlar kültürünün tek parti rejiminde bastırılması yüzünden seviyeye ulaşamadığını da belirtmeliyiz. Siz biz diye 100 yıldır kavga ediyoruz. Kimse ötekini yok edemedi. Artık bu ülkeyi nasıl gelişmiş ülke yaparız diye konuşmak, tartışmak gerekmiyor mu? Gelişmiş ülke yani özgürlükçü demokrasi, hukuk devleti, güçlü kurumlar ve yüksek refah.
Mehmet Kara 6 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde 18 yıl sonra başlıklı yazısına yer veriyor. 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelen AK Parti kesintisi 18 yıldır iktidar. O tarihten bu yana kadar hem kadrolarında hem de politikalarında öyle değişiklikler oldu ki şaşırmamak elde değil. Geldiğimiz noktada hem Cumhurbaşkanı hem de Genel Başkan olan Sayın Erdoğan tek yetkili kişi. Partinin kurucularından kimler kaldı bilemiyoruz ama partinin ilk yıllarında olduğu gibi partinin önde gelen isimleri artık yok. Partinin önde gelen tek ismi Erdoğan. Erdoğan'ın en yakınındaki kişiler ise parti kurulurken yanında olan kişiler değil diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kuruluşunda partinin önde gelen isimleri ise her biri ya siyasetin dışında ya da başka partilerde. Parti içinde kalmayı başaranlar ise Erdoğan'a eskisi kadar yakın değil. Partideki bu değişim partinin toplantı ve programlarında da göze çarpıyor. AKP'nin iktidara geldiği günün yıl dönümünde koronavirüs salgını nedeniyle fazla bir etkinlik yapılamadığı için tam değişimi göremesek de son günlerde yaşanan bazı hadiseler gözden kaçmadı. 13 Kasım tarihinde Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışı sırasında kurdalenin kesileceği sırada Erdoğan'ın katılanlardan alkış gelmeyince "Bu ne ya, ölü toprağı serilmiş üstünüze, Allah Allah" diyerek sitem ettiğini görmüştük. En son olarak da partinin 7. olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop il kongrelerine online olarak katılan Erdoğan, salonlardaki hareketsizlikten rahatsız olurken "Ben şimdi salona bakıyorum, salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane'nin, Burdur'un, Isparta'nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz." derken salondakiler ayağa kalkarak alkışlamışlardı ama iş işten geçtikten sonra. Muhalefetin küçük partileri bile kongrelerini heyecanla yaparken iktidar partisi kuruluşundan 18 yıl sonra eskisi gibi alkışlar ile inlemiyor. Ne dersiniz, sizce de iktidar bayağı yorgun gözükmüyor mu? Nereden nereye? Gerçek Hayat Dergisi'nin 2001 yılı Mayıs sayısı "Yenilikçiler düğmeye bastı" kapağıyla çıkmıştı. Henüz AKP kurulmamış ama ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Dergi kapağında 3 siyasetçinin görüşlerine yer verdi. Bunlardan birisi Tayyip Erdoğan. "Tek adam yönetimine hayır" derken Bülent Arınç, "En büyük arzum Tayyip Bey'in FP'de olması" demiş. Abdullah Gül ise "Hareket böyle geldi, böyle gitmez" diye yeni parti hazırlığına işaret etmiş. Şimdi bu 3 siyasetçinin yolları ayrılmış durumda. Tarihten bir yaprak da 15 Mart 1999 tarihinde Star gazetesinin "Yaş 70, iş bitmiş" manşeti. Erdoğan cezaevine girmeden önce içini Star'a döktü. Ara başlığının altında aynen şöyle yazıyordu: "Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir. Nereden nereye?"
Esfender Korkmaz, 6 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Asgari ücret masasında işçi yok" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2021 asgari ücret masasında iki soru önemlidir. 1. İşçiler hakkını masada savunabilecek mi? 2. 2021 asgari ücret ne olmalıdır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 Ocak ayı istatistiklerine göre toplam işçi sayısı 13.856.000 ve sendikalı işçi sayısı 1.918.000'dir. Yani her 100 kişiden 13,3'ü sendikalı, 76,7'si sendikasızdır. Bu oranlara bakınca Türkiye'de işçi çoğunluğunu savunacak sendika yok diyebiliriz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Toplam işçi sayısı 13.856.000. Sendikalı işçi sayısı 1.918.000. Türk İş'e kayıtlı işçilerin 1.022.000, yüzde payı 7,2. Hak İş'e kayıtlı işçilerin 688.000, yüzde oranı 4,8. Diski kayıtlı işçilerin 191.000, yüzde oranı 1,3. Asgari ücret masasının en çok üyesi olan sendika Türk İş oturuyor. Türk iş işçilerin yalnızca %7'sini temsil ediyor bu durumda. İşçi masada var diyebilir miyiz? Kaldı ki Türk işin öncesinde hak iş ve disk ile görüşmesi bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Türk işin asgari ücret masasındaki sicili kötüdür. Önceki sene işçileri memnun etmeyen asgari ücret tespitinden sonra Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın mikrofonu açık kalınca bakana söylediği "Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle" sözleri başkan sonradan tebliğ etse de güven sorunu yaratmıştı. Neden Türkiye'de işçileri temsil eden ve sendikaların aynı çatı altında toplandığı tek bir konfederasyon yok? Neden üç konfederasyon var? Çünkü öteden beri hükümetler ve işverenler sendikaları bölmek, zayıflatmak ve işçileri de sendika dışında tutmak istiyor. İşçi ideolojik kanatlara gidiyor. İdeolojinin önde olduğu platformlarda işçi hakları yer almaz. Bu nedenle 1. Sendikalaşmayı teşvik ederek işçilerin sendikalı olmasını sağlamak. 2. Sendikaları tek çatı altında tek bir konfederasyonda toplamak gerekir. TÜİK 2019 başında evli olmayan çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyetini aylık 2451,97 TL olarak hesaplamıştı. TÜİK devlet kurumudur. 2019 enflasyonu 11,84 olmuştu. 2020 enflasyonunu da %14 olarak alırsak ve TÜİK'in bu hesabını 2021 başı olarak düzeltirsek 3126 lira ediyor. Evli ve çocuğu da katarsak demek ki 2021 asgari ücreti en az 3500 lira olmalıdır. Öte yandan Türkiye'nin geçmiş asgari ücretlerini bugünle karşılaştırmak yanlıştır. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya yerinde durmuyor. Bugünkü yerimizi diğer ülkelerle karşılaştırırsak ancak anlayabiliriz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Saddam rejiminin savaşı başlatan taraf ilan edilmesinin yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, İran'a dayatılan 8 yıllık savaşta Saddam rejimi Birleşmiş Milletler tarafından savaşı başlatan taraf ilan edilmesinin yıl dönümü üzerine hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
...9 Aralık 1991 günü İran takviminde unutulmayan günlerden biridir. Bugün de İran milleti, Birleşmiş Milletler ve bu teşkilatta nüfuz sahibi olan devletleri iradelerine karşı diz çöktürmeyi başardı. O tarihte Saddam'ın Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı ve 8 yıl süren savaşın üzerinden 11 yıl ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararnameyi onaylamasının üzerinden 3 yıl geçtiği ve savaş sona erdiği bir sırada uluslararası camia bu savaşta İran'ın meşru müdafaa yaptığı gerçeğini kabul etti.
Birleşmiş Milletler dönem Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar, 9 Aralık 1991 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu resmi raporunda Irak'ın Baas rejimi 22 Eylül 1980 tarihinde İran topraklarına tecavüz ettiğini ve bu savaşta saldırgan taraf olduğunu ilan etti.
Dayatılan 8 yıllık savaşta savaşı başlatan ve sorumlusu olan tarafın Saddam'ın Baas rejimi olduğunun ilan edilmesi İran için büyük siyasi zaferdi. Bu savunma ve harp o günlerin iki süper devleti ve dünya genelindeki uyduları savaşı kimin başlattığını bildikleri ve ona hiçbir türlü yardımı esirgemedikleri halde sona erdi. Aslında bu zümre ne zaman Saddam rejimine verdikleri silahlar kendilerine doğrultulduğunu gördükleri zaman kendilerine geldiler. Saddam rejimi Kuveyt topraklarına saldırarak Fars Körfezi bölgesini yeni bir savaşa sürükledi.
Gerçi Saddam rejimi savaşı başlatan taraf olduğunu ilan edilmesinde çok geç kalındı ama yine de İran İslam Cumhuriyeti tarihinde önemli ve büyük bir zafer olarak kayda geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Saddam rejimi İran topraklarına karşı geniş çaplı saldırıya geçtikten bir gün sonra bu savaşa karşı ilk tepkisini 23 Eylül 1980 tarihinde yayımladığı bildiriyle gösterdi. Bu bildiriden 5 gün sonra ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi savaşla ilgili ilk kararnamesini onayladı. Bu süreç 8 kararname ve 15'i aşkın bildirinin yayınlanmasıyla devam etti. Yayımlanan kararnamelerin ve bildirilerin önemli bir bölümü sırf tavsiye niteliğindeydi. Ancak 598 sayılı kararname bu süreçte bir istisna sayılır. Zira bu kararname Irak'ın İran'a dayattığı 2887 günlük savaşa son vermenin yanında uygulanmak üzere bazı önerileri de içeriyordu.
Aslında Saddam rejimi İran İslam Cumhuriyeti topraklarına karşı saldırıya geçtiği ilk günden itibaren Birleşmiş Milletler ve bu teşkilatta nüfuz sahibi olan devletler savaşı başlatan tarafı ilan etmeye yanaşmadı. Birleşmiş Milletler'in bu tavrı bilgisizlikten ve saldıran ve savaşı başlatan tarafın kim olduğunu bilmemekten değil, tamamen bilinçli ve kasıtlı bir tavırdı. Birleşmiş Milletler ve bu teşkilatta nüfuz sahibi olan devletler bilinçli bir şekilde ve Saddam rejiminin İran topraklarına saldırısını destekleme doğrultusunda bu savaşta saldıran tarafın Saddam'ın Baas rejimi olduğunu ilan etmekten kaçınıyordu.
Gerçekte İran İslam İnkılabı İmam Hümeyni önderliğinde zafere kavuştuktan sonra Batı Asya bölgesi ve dünya genelinde siyaset meydanlarında derin değişiklikler yaşandı. Bu arada İran İslam İnkılabı'nın dünyanın mahrum ve mazlum milletlerine emsal teşkil etme korkusu, Doğu ve Batı süper güçlerini ve uydularını tüm askeri ve siyasi imkanlarıyla Saddam rejimini İran topraklarına saldırmaya teşvik etmeye, bu rejimi donatmaya yöneltti. Ve sonunda 22 Eylül 1980 tarihinde Saddam rejimi önleyici savunma gibi komik bir iddiayı ileri sürerek İran topraklarına karadan ve havadan saldırmaya başladı. Müzik
dayatılan 8 yıllık savaş sırasında İranlı cesur gençlerin Amerika, Sovyetler Birliği ve uyduları tarafından desteklenen düşmana karşı kahramanca direnişinin yanında İran devleti bu savaşta saldırgan tarafın açıklanması için uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdürdü. Zira bu hakikatin gün yüzüne çıkması, İran İslam İnkılabı'nın gerçek yüzünü Amerika ve Batılı devletler ve Saddam rejiminin İran'a saldırma konusunda şom planlarını tüm dünyaya gösterecekti. Bu yüzden saldırgan tarafın belirlenmesi, İran İslam Cumhuriyeti için uluslararası arenada büyük bir siyasi zafer olacaktı.
Savaşın ilk haftasında Pakistan'ın dönem Cumhurbaşkanı Ziya-ül-Hak, İslam Konferansı Teşkilatı'nın dönem Genel Sekreteri Habib Şahti ile birlikte Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve ateşkes sağlanması için İmam Hümeyni ile görüştü. Ancak İran onlardan medya aracılığıyla savaşı başlatan tarafın Saddam rejimi olduğunu ilan edilmesini istiyor ve ancak bu durumda ateşkese varmak üzere bir yol açılabileceğini belirtiyordu. Fakat elçiler bunu kabul etmedi. O dönemde Pakistan süper güçleri nüfuzu altında bulunuyordu. Buna göre ne süper güçler savaşı başlatan ve İran'a dayatan taraf Saddam rejimi olduğunu ilan etmeye ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi savaş boyunca tarafsız ve dürüst bir tutum sergilemeye yanaşıyordu. Bu tutum savaşın tam 8 yıl devam etmesine ve her ülkeye ağır kayıplar ve hasarları dayatmasına yol açtı.
Saddam rejiminin İran topraklarına saldırması ve Bağız ordusunun İran'ın sınır bölgelerini işgal etmesiyle beraber insan hakları ve uluslararası yasalar Saddam rejimi tarafından en ağır şekilde ihlal edilmesine yol açtı. Bağız ordusu bu savaşta hiçbir savaş suçunu işlemekten çekinmedi. İşgal ettiği kentlerde ve köylerde sivilleri esir almak, kentleri ve köyleri sürekli bombardıman etmek, geniş çapta kimyasal silah kullanmak gibi cinayetlerin her biri Saddam rejimi İran topraklarına saldırma konusunda mahkum etmeye yetecek kadar güçlü delillerdi. Ancak Batılı insan hakları avareleri gözlerini bu cinayetlere tamamen yummuştu ve Saddam rejimine cinayetlerini ve İran topraklarına tecavüzünü sürdürmeye müsaade etmeye devam ediyordu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararnamesi ise önceki kararnamelerden farklıydı ve bir bendinde saldırgan tarafın ilan edilmesi yer alıyordu. İran İslam Cumhuriyeti 1988 yılında 598 sayılı ateşkes kararnamesini kabul etti. Fakat Saddam rejimi ateşkes anlaşmasına karşı çıktı ve İran'ın zafiyet ve kötü iktisadi ve askeri şartların yüzünden ateşkesi kabul ettiğini zannederek İran topraklarına geniş çaplı saldırılara başladı. Ancak İranlı genç ve cesur askerlerin ve gönüllü seferberlerin direnişi Bağız ordusunu işgal ettiği bölgelerden geri çekilmeye zorladı ve sonunda Saddam rejimi de bir ay gecikmeyle 598 sayılı kararnameyi kabul etmek zorunda kaldı.
Savaş sona erdikten 1,5 yıl sonra Irak'ın Bağız rejimini temsil eden müzakereci heyet, Birleşmiş Milletler arabuluculuğu üzerine İran topraklarına saldıran taraf olduklarını kabul etmeye hala yanaşmamış ve müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmemişti. Ancak Saddam'ın Kuveyt topraklarına saldırması tüm siyasi denklemleri alt üst etti. Saddam, İran karşısındaki tutumundan geri adım atmaya başladı ve 1975 Cezayir Anlaşması'nı yeniden kabul ederek İran'ın tüm taleplerine evet dedi. Öte yandan Saddam'ın kullanma tarihi ona destek veren Batılı devletleri için sona ermişti. Bu yüzden İran ile Baas rejimi arasındaki müzakereler çok hızlı bir şekilde ilerledi. Birleşmiş Milletler de bu kez geçmişteki pasif tavrından farklı olarak 598 sayılı kararnamede yer alan maddeleri uygulama konusunda daha ciddi bir tavır sergilemeye başladı.
Saddam rejiminin Kuveyt topraklarına yaptığı saldırının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 598 sayılı kararnamenin 6. ve 7. maddelerini uygulamak üzere 14 Ağustos 1991 tarihinde İran ve Irak devletlerine birer mektup göndererek savaşı başlatan tarafın kim olduğunu ispat eden kanıt ve belgelerini sunmalarını istedi. Ancak bu talep Saddam rejimi tarafından alayla karşılandı ve Bağdat bu talebe 26 Ağustos 1991'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine muhtevasız ve havadan sudan bazı belgeleri gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti ise bir kitap kadar olan tüm belgelerini 15 Eylül 1991'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sundu.
Sonunda Birleşmiş Milletler Dönem Genel Sekreteri Javier Pérez de Cuellar 9 Aralık 1991 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu 9 maddelik resmi raporunun 6. maddesinde Irak'ın Baas rejimi 22 Eylül 1980 tarihinde İran topraklarına tecavüz ettiğini ve bu savaşta saldırgan taraf olduğunu ilan etti.
Böylece İran İslam Cumhuriyeti Saddam rejimi saldırgan taraf ilan edilmesiyle beraber bölgesel ve küresel meşruiyet bakımından bölgede ve dünya genelinde daha fazla meşruiyet kazandı. Oysa Saddam rejimini destekleyen süper güçler ve uyduları utanmaktan bir şey yapamadı. Bu yüzden bölge içi ve bölge dışı devletler bu utançlarını telafi etmek için Tahran yönetimiyle bu kez siyaset meydanında iletişime geçti.
Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti halkın desteği ve gönüllü seferberlerin cepheleri doldurması ve en asgari imkanlarla neredeyse tüm dünya tarafından desteklenen Saddam rejiminin dayattığı 8 yıllık savaşı kendi lehine çevirmişti. Bu zafer İran'ın bölgesel ve küresel düzende güç ve iktidarını daha da artırdı. İran milleti sadece 8 yıllık savaşta değil, tarih boyunca ecnebilere karşı direndiklerini ve milli güvenliğini ve topraklarını savunabilecek güçte olduklarını gözler önüne sermiştir.
Değerli dinleyiciler, Saddam rejiminin savaşı başlatan taraf ilan edilmesinin yıl dönümü üzerine hazırladığımız özel programı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Irak'a kültürel sızma stratejisi.
AYLEP. İşgal edilen Irak'ta askeri stratejilerin çıkmaza girmesi sonucu Amerika ve stratejik ortakları uzun vadeli çıkmazlarını temin etmek yolunda ve Irak'taki bozuk imajlarını düzeltmek için yumuşak güce odaklanmaya başladı.
Bu çerçevede birkaç bölüm halinde Amerika ve ortaklarının Irak'taki etkinliklerini yumuşak güç bağlamında artırma stratejilerini ele alacağız.
Bir yıl önce Washington Batı Asya Politikalar Enstitüsü'nde uzun yıllar çalışan ve Amerika'nın eski Batı Asya elçisi olan Amerikalı diplomat ve yazar Dennis Ross, 24 Aralık 2019 tarihli bir köşe yazısında şunları yazdı. Amerika ve Irak'ın birlikte çalışmasının güncellenmiş şekli stratejik çerçeve anlaşması dahilinde 2008 taahhütlerinin derinleştirilmesidir. Bu köşe yazısında yazar Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki rolüne ve onu sürdürmenin önemine değinmiş ve İran'ın bu ülke halkı nezdinde etkinliği ve nüfuzu konusundaki endişesini dile getirmiştir.
Gerçek şu ki Amerika'nın bölgeye müdahaleleri, askeri çıkarmalar, Siyonist ve terörist IŞİD'e tam destek gibi bariz askeri yöntemlerle yapılmasının yanı sıra aldatıcı ve sahte manşetlerle geniş bir kültür ve medya savaşı dahilinde de sürdürülmektedir. Bu müdahalelerin başlıca bir örneği Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kültür Ofisi tarafından tasarlanan ve Iraklılar arasında uygulanan Irak Genç Liderler Değişim Programı AILEP'tir.
Bu program Iraklı uzmanlar ve yetkilileri de kaygılandırmıştır. Bu çerçevede Iraklı yetkililer bu programa katılan katılımcıların ahlaki değerlerinin yok olması hususunda uyarılarda bulunmuşlardır. Bu doğrultuda bu programın arka planında perde arkasında neler olduğu merak edilmektedir. Bu programın Amerika ile Irak arasında imzalanan stratejik anlaşmanın bir parçası olduğu söylenmektedir. Bu programın detaylarına odaklanmadan önce biraz geçmişi kurcalamakta ve bu tür programların köklerine inmekte fayda vardır.
21. yüzyılın başındaki en önemli olaylardan biri de 2003 Irak Savaşı'ydı. Bu savaş Irak'taki Amerikan etkisinin başlangıcıydı. Amerika liderleri Irak'ın işgaline yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden destek almak için Şubat 2003'ten itibaren belgeler hazırladılar. Amerika'nın tüm çabalarına rağmen belgelerin zayıf olması nedeniyle Irak'a karşı bir savaş başlatma konusunda uluslararası bir fikir birliğine varılmadı. Ancak 20 Mart 2003'te Amerika, İngiltere, Polonya ordularının doğrudan veya diğer 29 ülkeden gelen kuvvetlerin eşliği ile Irak'ın işgali süreci başladı. Tabii ki ilk kez Amerika dönem başkanı George Bush savaş sırasında ilk kez amacının Irak rejimini değiştirmek olduğunu söyledi.
Bush yönetiminin işgal sonrası Irak için hiçbir planı yoktu ve Irak'taki sosyal duruma ilişkin bilgi eksikliği ve derin ihtilaflar nedeniyle stratejisini birkaç kez değiştirdi. Öyle ki bu stratejiler, politikacılar, seçkin şahsiyetler ve Amerikan halkının ve bölgedeki ve dünyadaki birçok ülkenin kamuoyunun karşı çıktığı stratejiler oldu. Öte yandan Irak'ta Amerika'nın savaşı başlatma bahanesi olan faktörlere dair hiçbir iz de bulunamadı.
Bush eleştirilerin ardından 10 Ocak 2007'de nihayet Amerika'nın Irak'taki stratejisinin yanlış olduğunu kabul etti. Ve o tarihten itibaren anlaşma meselesi ve Amerika'nın Irak'tan çekilmesi ve Irak'ta devam eden kültürel diplomasi ve yumuşak güç programlarına yönelik yaklaşım değişikliği gündeme geldi. Böyle bir anlaşma da sıcak bir şekilde ele alındı. Bu anlaşma Irak ile Amerika arasında tarım, ticaret, kültür, ekonomi, eğitim, enerji, sağlık, toprak güvenliği, içişleri, adalet ve ulaşım alanlarında işbirliğine dayanıyordu ve 27 Kasım 2008'de Irak parlamentosu tarafından onaylandı. 2011'de Amerika kuvvetlerinin önemli bir kısmının geri çekilmesiyle Amerika'nın Irak'taki yeni yaklaşımı da uygulanmaya başladı.
Kültürel diplomasi, ortak değerlere dayalı mutabakat ve anlaşmalar tasarlamak ve oluşturmak için uluslararası etkileşim düzeyini yükseltme girişimi olarak tanımlanmıştır. Daha detaylı bir tanıma göre kültürel diplomasi, ortak kavramlara ulaşmak ve milletler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek için fikir, bilgi, sanat, yaşam tarzı, değer sistemi, gelenek ve inançların değiş tokuşu ve takasıdır. Uluslararası ilişkiler alanında bu değişim dış politikayı etkilemek için yapılır ve diğer ulusların etkisine ve nüfuzuna izin veren yumuşak güç uygulamasının açık bir örneği olarak düşünülebilir.
Savaşın başlangıcından itibaren Amerika, Irak'taki askeri varlığına son erdirmesi gerektiğini belirterek kültürel arenayı etkilemeyi düşünerek Batı kültürüne sahip bir Arap ülkesi modeli inşa edip ülkede ve ardından Batı Asya'daki varlığını pekiştirmek için Irak'ın sosyal ve kültürel değişimine odaklandı. Bu nedenle bu ülkedeki askeri ve kaba kuvveti dayalı varlığının yanı sıra aynı zamanda Irak'ta çeşitli Amerikan kurumlarının varlığıyla yumuşak güç ve kültürel diplomasisini hayata geçirmesi için temelleri atmaya başladı.
Böylelikle 2011 yılından itibaren Amerika askeri birliklerinin Irak'tan çekilmesinin ardından Amerika'nın kültürel diplomasisi ve yumuşak gücü aktivistleri ve kurumları Irak'ta kaldı ve kapsamlı faaliyetlerini sürdürdü. Barack Obama 31 Ağustos 2011'de yaptığı konuşmada askeri varlığımız azaldıkça Irak'a destek olmak için giden özverili siviller, diplomatlar, sağlık görevlileri ve danışmanlarımız artmaktadır, dedi.
Güvenlik anlaşması taslağı ise Amerika askeri varlığının zamanının sona ermesi dolayısıyla 2008 ortalarında Amerika tarafından önerildi. Kasım 2007'de Amerikan Başkanı George Bush ve Irak Başbakanı Nuri el-Maliki güvenlik, siyasi ve ekonomik olmak üzere 3 ayağı kapsayan iki ülke arasında uzun vadeli işbirliği konusunda bir mutabakat anlaşması imzaladılar.
Amerika, Batı Asya'daki hegemonik politikasının devamı niteliğindeki bu güvenlik anlaşması, Irak'ı uzun süre doğrudan Amerika'nın etkisi altına almakla kalmayacak, aynı zamanda Batı Asya'daki diğer Amerika hedeflerini de etkileyecekti. Örneğin bu anlaşmanın 19. maddesi aşağıdaki hususları içermektedir. Amerikalı sivil kurumlar, temsilcileri ve tarafları olan şirketler, arsalarını ve alt gruplarını yönetmek amacıyla posta büroları, bankalar, mağazalar, ilaç ve diğer ticari mallar, satış merkezleri ve de telekomünikasyon merkezleri kurabilirler ve bu merkezleri hem de hiçbir ruhsatları olmadan kullanabilirler.
Bu maddenin 4. paragrafında Amerikalı hizmet merkezleri ve enstitülerinin vergi ödemekten 15. ve 16. maddeleri göre muaf oldukları belirtilmiştir. Ayrıca bu merkezlerin Amerika'daki düzene göre yönetilecekleri belirtilmiştir. Bu anlaşmanın dikkatli bir şekilde incelenmesi, Amerika'nın Irak'ta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yerini almak istediğini ve Irak'ı yöneten Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması'nın 7. bölümünü, yani mandacılığı uygulamak istediğini göstermektedir. Başka bir ifade ile Amerika, Irak'ı kendi mandasına çevirmek istediği aşikardır. Amerikalılar kendi vatandaşlarının böyle bir düzen içerisinde Irak'a uçuşları ve seyahatlerin denetlenmeden ve gümrük vergileri ödemeden gerçekleşmesini istiyorlar.
We'll be right back. Amerika Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı John F. Kennedy'nin başkanlığı sırasında 1961'de kuruldu ve 2007'de stratejik bir planın parçası olarak Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile resmi olarak ortak bir organ haline geldi ve gelişti. Amerikan kültürel diplomasisinin temel araçlarından biri olan Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı, Irak toplumunu entelektüel, kültürel, ekonomik ve politik açılardan etkilemek için her yıl Irak'ta kapsamlı faaliyetler yürütmektedir.
Irak'a Amerika'nın kültürel yaklaşımı 2014 başlıklı araştırmanın sonuçları, ajansın Irak'taki faaliyetlerine ilişkin ilginç noktaları ortaya koyuyor. Buna göre bu ajansın faaliyetlerinin içeriğinin analizi, bu kurumun temsilcilerinin yılın tüm aylarında ve farklı yönetim formatlarında çalıştığını, ancak en büyük faaliyet hacminin Şubat ve Mart aylarında gerçekleştiğini göstermektedir. Bu faaliyetlerin çoğu eğitim atölyeleri, destek ve danışmanlık oturumları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ajans özellikle de yönetim becerilerinin artırılması ve yeni etkinlikler alanında danışmanlığa odaklanmıştır.
İlginç bir noktada Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Irak'taki idari ve yürütme sistemi ve yönetim reformuna özel olarak odaklanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı programlarının asıl muhatabı ise Iraklı sorumlular ve yetkililer oldu. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı neredeyse gelişmiş olan Erbil, Bağdat ve Basra gibi 3 eyalete odaklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Irak'ın ücra ve marjinal bölgelerinde daha az aktiftir. Bu nedenle ülkenin daha gelişmiş bölgelerine odaklanmak Amerika'nın Irak politikasında daha önemli bir konuma sahiptir.
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı politikaları bir eğitim deneyimi için programlarının uygulanmasında Irak kurum ve kuruluşlarından yardım isteme ve onları da bu sürece katmaya dayalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yönelik başvurduğu en sık kültürel yaklaşımı Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı programlarına başbakan ve eyalet konseylerinin desteğini sağlamasıdır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı ile Irak'taki hükümet kurumları arasında yüksek düzeyde bir koordinasyon olduğu açıktır. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın son yıllardaki ana odak noktası Iraklı yetkililer arasında siyasi eğitimi artırmak, idari ve yönetim personelin eğitimi olmuştur. Bu ajans sağlık gibi genel konulara daha az ilgi göstermektedir. Bu siyasetler Amerikan hükümetinin Irak'taki önceliklerini açıkça ortaya koymaktadır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Irak'taki yumuşak güç kapsamındaki faaliyetlerini özellikle de aile programını ele aldığımız özel sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Siyonist rejim bölgede var olduğu sürece kalıcı güvenliğin sağlanamayacağını belirtti. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası konulardaki danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye milletinin direnişi düşman komplolarını ortadan kalkmasını sağladığını belirtti. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, İran Şehit Fahrizade suikastine uygun ve stratejik bir şekilde cevap verme hakkını saklı tutuyor dedi. Avrupa Troikası Beyaz Saray'ın İran karşıtı politikalarıyla uyumlu hale geldi. Çin tüm taraflardan Amerika'yı koşulsuz olarak nükleer anlaşmaya döndürmeye çağırdı. Borrell Avrupa Parlamentosu Amerika'yı nükleer anlaşmayı korumaya davet ettiler. Amerika İran'a yönelik dini özgürlüklerin ihlali iddialarını tekrarladı. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda uyarı geldi. Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK ve YPG üyesi öldürüldü. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 203 kişi daha yaşamını kaybetti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.